Ayrım 44.
6. Muğla-Antalya bölgesi. Söke, Bozdoğan, Milas, Küllük, Marmaris, Fethiye, Antalya, Burdur mevkilerine dağılmış olmak üzere 33. İtalyan alayları, Konya, Akşehir, Afyon-Karahisar mevkilerine dağılmış 136. İtalyan alayının 1. ve 2. taburları. 7. Eskişehir'de 250 mevcutlu bir İngiliz taburuyla 100 kişilik bir başka müfreze. Afyon-Karahisar'ında 1000 mevcutlu bir İngiliz müfrezesi. 8. Urfa, Maraş, Adana bölgesinde dağınık olarak 156. ve mürettep 123. Fransız fırkası. 9. Musul'da 1200 nefer ve 14 toptan mürekkep bir İngiliz müfrezesi. Sincar'da miktarı meçhul bir İngiliz kuvveti, Zaho'da 200 nefer, 5 top ve 7 mitralyözden mürekkep bir İngiliz müfrezesi. 10. 23. İngiliz fırkasından 3 tabur, Rum ve Ermeni milislerinden mürekkep bir tabur, 25. fırkanın Batum'dan vapurlara bindirilen geriye kalanı, alayı ile tekne topçusunun Çanakkale'ye naklolunduğunu istihbar edilmiştir. Dipnot, Harbiye Nezareti Başyaveri Binbaşı Salih Umurtak imzasıyla yazılmıştır. Harp Tarihi Vesikaları Dergisi sayı 15, vesika 400. C. Büyük Millet Meclisi. Sivas Kongresi ile varlığını kabul ettiren Anadolu İhtilali bundan sonra meşruluk kazanma çabasına düşmüştü. Bunun için Mustafa Kemal Paşa her an fırsat kollamaktaydı. Kongreden sonra Anadolu'nun İstanbul ile ilişkisini kesince heyeti temsiliyenin memleket idaresinde merci olarak kabulünü ileri sürmesi meşruluk kazanma çabasının ilk işaretiydi. Fakat şartlar gereği kadar olgunlaşmış görünmediğinden Amasya Anlaşması'nda elde edilenle yetindi. Fakat ilk fırsatta ihtilale meşruluğunu kazandıracaktı. Eğer fikrini kabul ettirip Milli Meclis'in Anadolu'da toplanmasını sağlayabilseydi, ihtilalin meşruluğu yolunda büyük bir merhale süratle kat edilmiş olacaktı. Meclis İstanbul'da toplanmış çalışıyordu. Mustafa Kemal Paşa ise aradığı fırsatın ayağına geleceğini bildiği için sabırla olayların gelişmesini bekliyordu. İstanbul Meclisi'nin başına bir kaza geleceği muhakkaktı. Mebuslar henüz İstanbul'a gitmeden 1919 Kasım ayında bu hususta uyarmıştı. 22 Ocak 1920 tarihinde de şifreli bir telgrafla Konya'daki 12. Sivas'taki 3. ve Erzurum'daki 15. kolordu kumandanlarına İngilizlerin İstanbul'a tecavüzlerini artırarak bazı nazırları ve mebusları bilhassa Rauf Bey'i tevkif etmeleri ihtimalinden bahsetmiş, gerektiğinde bölgelerindeki İngiliz subaylarını tevkif için hazırlıklı bulunmalarını bildirmişti. Dipnot, Nutuk, Vesikalar No. 226 A. B. Lord Curzon'un yeğeni olan Revlinson'un Erzurum'da idi, tevkifine Mustafa Kemal Paşa çok önem vermekteydi. 1920 yılı Şubat ayı başında siyasi durum muhakemesini vesile ederek ihtilalin meşruluk kazanması yolunda gerekli telkinleri yapmış bulunuyordu. Osmanlı Mebusan Meclisi ise içinde bulunulan olağanüstü şartların gereğini kavramış olarak görevini yapmaya çalışıyordu. Meclis bu surette şimşekleri üzerine çekmekteydi. 17 Şubat 1920 günü Misak-ı Milli bütün dünyaya ilan etti. Milli yemin anlamına gelen Misak-ı Milli, Erzurum ve Sivas kongrelerince kabul edilmiş olan esaslara göre Türkiye'nin kabul edebileceği barış şartlarını belirtiyordu. Milli mücadelenin parolası ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin tek büyük hizmeti sayılan milli yemin şöyledir. Altta imzası bulunan Osmanlı Meclisi Mebusan üyeleri, devlet ve milletin geleceğini haklı ve devamlı bir barış ulaşabilmesi için katlanabileceği fedakarlığın en son sınırını gösteren ve elde edilmesi mümkün olan Osmanlı saltanat ve toplumunun varlığının şartı bulunan aşağıdaki esasları kabul ve tasdik etmişlerdir. Madde 1. Osmanlı Devleti'nin münhasıran Arap çoğunlukla meskun olup 30 Ekim 1918 tarihli mütarekenin imzalanma zamanında düşman ordusunun işgali altında kalan yerlerin mukadderatının halkın serbestçe beyan edecekleri oylara uyarak tayin edilmesi gerekeceğinden adı geçen mütareke esasları dahilinde dinen, ırkan ve aslen birleşmiş, birbirine karşılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu, sosyal ve kültürel hukuklarıyla uyumlu Müslüman Osmanlı çoğunlukla meskun bulunan yerlerin tamamı gerçekten veya hükmen hiçbir sebeple ayrılık kabul etmemiştir. ...etmeyen bir bütündür. Madde 2. Halkı ilk serbest kaldıkları zamanda halk oyu ile ana vatana katılmış olan üç sancak için gerektiği zaman tekrar serbestçe halk oyuna müracaat edilmesini kabul ederiz. Madde 3. Türkiye barışını ertelenen Batı Trakya'nın vaziyeti halkın hürriyet içinde belirtecekleri oylara bağlı olarak gerçekleşmelidir. Madde 4. İslamiyet'in hilafet merkezi ve Osmanlı saltanatının başkenti, Osmanlı hükümetinin merkezi olan İstanbul şehriyle Marmara Denizi'nin emniyeti her türlü kötülükten korunmalıdır. Bu esas saklı kalmak şartıyla Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının dünya ulaşım ve ticaretine açılması hakkında bizimle diğer bütün ilgili devletlerin birlikte verecekleri karar geçerlidir. Madde 5. İtilaf devletleri ile düşmanları ve bazı ortakları arasında kararlaştırılan sözleşme esasları çerçevesinde azınlıkların hukuku, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın da aynı hukuktan faydalanmaları güvencesiyle tarafımızdan desteklenecek ve sağlanacaktır. Madde 6. Milli ve iktisadi gelişmemizin başarılmasının ve daha çağdaş bir düzen idari şeklinde işlerin yürütülmesini başarabilmek için her devlet gibi bizim de tam bir serbestliğe ve bağımsızlığa sahip olmamız şarttır. Bu sebeple siyasi, adli ve mali gelişmemize engel kayıtlara karşıyız. Gerçekleşecek borçlarımızın ödeme şartları da bu esaslara aykırı olmayacaktır. İtilaf devletlerinin milli yeminden memnun kalmadıklarını ve mebusan meclisini cezalandırmak isteyeceklerini kestirmek güç olmasa gerektir. Bir ay sonra olaylar büyük bir gelişme göstererek Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını mümkün kılacak ve Anadolu ihtilali aylardan beri aradığı meşruluk düzeyine kavuşacaktır. İstanbul'un işgali. İtilaf devletleri 16 Mart 1920 günü İstanbul'u resmen ve fiilen işgal etmek suretiyle Anadolu ihtilalinin başarısına büyük ölçüde yardım etmişlerdir. 2,5 aydan beri Ankara'da bulunan heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un işgalini kaçırılmayacak bir fırsat bilerek kesin teşebbüslere girişmek imkanını bulmuş oluyordu. Hele Osmanlı Mebusan Meclisi'ni işgal kuvvetleri tarafından tecavüz edilmesi ve bazı mebusların meclisten zorla alınarak tevkif edilmeleri, Mustafa Kemal Paşa'nın meclisin İstanbul'da toplanmasına taraftar olmayışını haklı çıkarmıştı. 1919 sonbaharında meclisi mutlaka İstanbul'da toplamak için kendisine karşı çıkanların artık bundan sonra söyleyecek sözleri kalmamıştı. Esasen bir kısmı da tevkif edildiği için söz söyleyecek durumda değillerdi. Heyeti temsiliye İstanbul'un işgal edileceğini İstanbul'daki MİM grubunun istihbaratına istinaden daha 11 Mart'ta öğrenmiş bulunuyordu. Bu arada Salih Paşa kabinesinin de düşürülerek yerine milli akıma karşı ve düşmana alet olabilecek bir hükümet kurulmasına çalışıldığı haberi alınmıştı. Mustafa Kemal Paşa bu iki haber üzerine kumandanları ve müdafaa-i hukuk heyeti merkeziyelerini, heyet idarelerini uyarmıştı. Dipnot, Harp Tarihi Vesikaları Dergisi sayı 22, vesika 53 ve 55. 16 Mart günü İstanbul'un işgaline başlanıldığı haberi alınınca heyeti temsiliye kolordulara durumu telgrafla bildirmiş ve İstanbul'da fevkalade bir halin cereyan etmekte olduğu anlaşılıyor dedikten sonra durumun heyeti temsiliyece takip edilmekte bulunduğunu, İstanbul ile yazışma ve ilişkide dikkatli davranılmasını hatırlatmıştı. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un işgali ile doğan durum karşısında İstanbul idaresini tamamen bertaraf etmek ve heyeti temsiliyeyi geçici bir hükümet gibi çalıştırmak ve ihtilalin meşruluğunu sağlayacak bütün teşebbüslere girişmek ve özellikle Ankara'da bir meclis toplamak kararındaydı. Bu kararın uygulanmasına heyeti temsiliyenin bütün memleketli idari bir merci olduğunu duyurmakla başladı. 16 Mart günü şifreli olarak kolordulara çektiği telgrafla kumandanların bu hususta fikirlerini sordu. Sureti aşağıda arz olunan maddeler hakkında yüksek mütalaaları rica olunur. Tasvip buyurulduğu veya değiştirilmesi münasip olan cihetler görüldüğü takdirde iş ar buyurulmasını telgraf başında bekliyorum. Yüksek cevapları alındıktan sonra tamim olunacaktır cümleleriyle başlayan bu telgrafta Mebusan Meclisi'nin bütün resmi idarelerin telgrafhanelerin cebren ve resmen işgal edildiği, saltanat ve hilafet merkezine ve diğer resmi makamlara maruzatta bulunmanın imkanı kalmadığı, İstanbul'a yapılacak her müracaata düşmanların muhatap olacağı, bu durumun Osmanlı kanunlarının Anadolu'daki meriyetini haleldar etmeyeceğini, binaenaleyh bütün Osmanlı vilayetlerindeki mülki memurların askeri makamların heyeti temsiliyle irtibatta bulunmalarını ve bu irtibatın muhafazasını heyeti temsiliyenin de mülki ve askeri makamlar ile istişare ederek milli ve vicdani vazifesini yapacağını bildiriyordu. Sivas Kongresi'nden sonra heyeti temsiliyenin merci ilanına karşı durdukları halde bu telgrafa kumandanlar olumlu cevap verdiler. Yalnız 15. Kolordu Kumandanı evvela heyeti temsiliyenin kimlerden müteşekkil olduğunu öğrenmek istemişti. Dipnot, Karabekir Paşa heyeti temsiliyeyi bilhassa sormuştu. Çünkü o tarihte Sivas Kongresi'nin seçtiği heyeti temsiliyeden Ankara'da yalnız Mustafa Kemal Paşa ile Hakkı Behiç Bey, Hüsrev Sami Bey ve Mustafa Efendi Nide vardı. Mustafa Kemal Paşa heyeti temsiliyeyi şu kimselerle tamamlamıştı. Ankara Müftüsü Rıfat Efendi, Şeyh Şemseddin Efendi, Konya Eşrafından Rıfat Bey ve Mehmet Efendi, Ankara Darül Hikmetül İslamiye Şubesi Azasından Hasan Efendi, Ankara Defterdarı Yahya Galip Bey, Kastamonu Eski Vali Vekili Ferit Bey ve Ali Fuat Paşa. Mustafa Kemal Paşa herhangi bir durumu önlemek için heyeti temsiliye azalarının kimler olduğunu bildirirken, telgrafın sonunu heyetin şimdilik mukavvat bir tarzda takviyesi için çalışıldığını belirtmek suretiyle bağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa ertesi gün 17 Mart Heyeti Temsiliye'nin merci olduğuna ait 16 Mart tarihli telgrafı açık telgraf olarak kolordulara, valiliklere ve müstakil mutasarrıflıklara bildirdi. Mustafa Kemal Paşa Heyeti Temsiliye adına 16 ve 17 Mart 1920 günlerinde kolordu kumandanlıklarına ve valiliklere aşağıdaki hususları ayrıca tamim etti. Dipnot: birçok telgrafla bildirilen bu hususlar birleştirilmiş ve özetlenmiştir. 1. İstanbul'un işgali, İtilaf Devletleri mümessilleri, bütün bitaraf devletlerin hariciye nezaretleri ve meclisleri nezdinde telgrafla protesto edilecek ve mitingler yapılacaktır. 2. Bir müddet için dost olsun, düşman olsun, yabancı resmi alem ile muvakkaten temas edilmeyecektir. 3. Hristiyan ahaliye dokunulmayacaktır. 4. Memleketin asayişini ve huzurunu bozanlar, hangi dine ve milliyete mensup olurlarsa olsunlar, haklarında aynı şiddetle ve eşitlikle kanuni işlem yapılacaktır. 5. İçinde bulunulan olağanüstü hal, birliği gerektirmektedir. Milletin birliğini sağlamak ve girişilen mücadelenin kutsiyetinden ve meşruluğundan herkesi haberdar etmek için gayret sarf edilecektir. 6. Menfi propagandalar önlenecektir. 7. Askeri ve sivil makamlar işbirliği yaparak çalışacaklardır. 8. Mühim telgraf merkezlerine birer subay veya memur yerleştirilerek telgraflar kontrole tabi tutulacaktır. 9. Sahil iskelelerinden ve dahilden gelecek şahıslar sıkı bir tetkike tabi tutularak şüpheli olanlar hakkında takibat yapılacaktır. 10. Önemli postanelerde şüpheli görülen mektuplar açılacaktır. 11. Heyeti temsiliyenin bilgisi ve rızası olmadıkça hiçbir makam ve hiçbir memur İstanbul ile muhabere etmeyecektir. 12. Telgraf memurları İstanbul'dan çekilen düşman tebliğlerini alıp yaymayacaklar ve Anadolu'da cereyan eden muhaberatı İstanbul'a vermeyeceklerdir. Aksi takdirde bu gibi memurlar casus sayılarak haklarında kanuni işlem yapılacaktır. 13. İşgali protesto için yazılan telgraflardan ücret alınmayacaktır. 14. Rehin olarak İngiliz kontrol subayları tevkif edilecektir. Dipnot: bu talimat üzerine bazı İngiliz subayları tevkif edilmiş ve bu olay ileride Malta'daki mevkufların kurtarılmasına yaramıştır. Heyeti temsiliye yukarıdaki tedbirlerden başka mali ve askeri tedbirler de almış bulunuyordu. Dipnot: mali tedbirler için bakınız 128. Anadolu'ya işgal kuvvetleri gönderileceği öğrenildiğinden Gey ve Boğazı'nın kapatılması ve bilhassa buradaki demir yolunun esaslı bir surette tahribi emredildi. Eskişehir, Afyon, Karahisar ve Gey ve Boğazı'nda bulunan münferit İngiliz kuvvetleri ile diğer işgal kuvvetlerinin silahlarının alınmasına ve tecritlerine teşebbüs olundu. Bunun için silahlı bir çatışmaya lüzum kalmadan düşman kuvvetlerine baskın yapılması emri verildi. İngiliz subayların tevkifini düşünmek ve buna teşebbüs etmek bu tedbirlerin en önemlisi olup o günkü kadro içinde ancak Mustafa Kemal Paşa'ya has bir davranıştır. Osmanlı Meclisi'nin sonu. İşgalden bir gün sonra 18 Mart Osmanlı Mebusan Meclisi 24. toplantısının son oturumunu yaptı. Aydın Mebusu Hüseyin Kazım Bey'in başkanlığında yapılan bu toplantıda Sinop Mebusu Doktor Rıza Nur, Bolu Mebusu Tunalı Hilmi, Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beylerin ve diğer 14 Mebusun imzasını taşıyan bir önerge ile meclis protesto olarak adeta kendi kendini feshetmiştir. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin bu son toplantısı aşağıdaki şekilde cereyan etmişti. Dipnot: S.A. Oğlu Kuvayi Milliye Ruhu sayfa 16-18. Reis: bir önerge var, müsaadenizle okuyalım. Okunsun sadaları. Rıza Nur Bey, Sinop: bendeniz söz istiyorum. Reis: buyurunuz efendim. Rıza Nur Bey: efendiler, mühim bir tarihi anı yaşıyoruz. Bu devlet ve millet bu zamana kadar böyle büyük felakete düşmemiştir. Osmanlı başkenti ve İslamiyet'in hilafet merkezi bugün ecnebi devletlerin silahlı işgali altına geçmiş bulunmaktadır. Bunu gerektiren hiçbir hal mevcut değildir. Osmanlı mebusları meclise tecavüze uğradı. Mebus arkadaşlarımızdan Rauf, Vasıf, Faik Beyler, Numan Efendi Mebuslar Meclisi'nden işgal kuvvetleri tarafından zorlanılıp tevkif edildi. Bu hal temel haklara ve devletler hukukuna tamamıyla aykırıdır. Kayıtsız şartsız hürriyet, vicdan ve düşünceye sahip olmayan bir mebuslar meclisinin serbestçe karar vermesi mümkün olamayacağından milletvekillerinin dokunulmazlığına karşı yapılan bu tecavüzü protesto ediyoruz. Bu protestomuzun bütün cihan heyeti teşriyesinin ve bilhassa bir cümle parlamentoların maderi olan Britanya parlamentosunun ve bu gibi tarihi olaylara birçok defa sahne olan Fransız ve İtalyan parlamentolarının işiten kulaklarına ulaşmasını temenni ederiz. Bugün deruhte ettiğimiz vazifeyi milliyeyi ifaya ancak bu derecede kadiriz. Bu takdirimizi milli bir vesik olarak tarihe tevdi ediyoruz. Seyfullah Efendi, Isparta: saygıdeğer dostlardan iki zatın ismi söylenilmedi. Cemal Paşa ile Tahsin Bey de tevkif edilmişlerdir. Osman Bey, Lazistan: meclis haricinde tevkif edilmişlerdir. Reis, takriri okuyunuz efendim.
Ayrım sonu.